Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuz'dan sizleri bugün de selamlayabilmenin sevinci içindeyiz. Efendim Bir Alim Bir Eser programımızın yeni bir bölümüyle inşallah huzurlarınızdayız. Rabbimiz lütfetti, izin verdi. Biz de burada yerimizi aldık. Aziz dostlar, biliyorsunuz Bir Alim Bir Eser programımızda özellikle İslam tefekkürünün köşe taşı diyebileceğimiz, mühim saydığımız kendimizce, tabii kendi imbiğimizden geçirmek suretiyle, kendi zevkimize göre ne kadarsa seçtiğimiz eserleri sizlerle paylaşıyoruz, mütalalarını yapıyoruz, müzakerelerini yapıyoruz, dilimizin döndüğünce izah etmeye çalışıyoruz. Başta kendi nefsimize olmak üzere. Efendim bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bazı eserler biliyorsunuz insanları daha çok yakalar. Yani onlar mesela dünyanızda, kişiliğinizde, iç aleminizde adeta bir mihenk taşı gibidir. Bir kurucu unsurdur. Hadi aynı kelimeleri devam ettirelim. Kilit taşıdır adeta. Bu manada belki 5 defadır mı efendim aynı kitap üzerinde durmuş olacağız, bilemiyorum, saymadım. Ez-Zeriya eseri, Ragıp el-İsfahani'nin Ez-Zeriya eseri de benim dünyamda ziyadesiyle önemli. Çağımızın, günümüzün de fazlasıyla ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ihtiyaca binaen üzerinde ziyadesiyle duruyorum. Efendim bugün son defa. Tabii bitirmiş olmuyoruz. Birçok bahsi var. Ben kendimce önemli bahisleri sizlerle paylaşıyorum. Bu eser üzerinde duracağız. Bu programda da duracağız. İnşallah önümüzdeki haftaya bir başka esere geçmek muradındayım, düşüncesindeyim. Böyle bir niyetim var. Şimdi pek çok bahisler ele alındı. Meraklı kardeşlerimizi yine Erkam Radyomuzun sitesindeki Bir Alim Bir Eser programının arşivine, ses arşivine ne yapıyoruz? Tevdi ediyoruz, yönlendiriyoruz. Lütfen baksınlar, daha önce yaptığımız bu kitapla ilgili konuşmaları dinlesinler. Çünkü pek çok konu geçiyor. Birbiriyle bağlantılı da sunmaya çalışıyorum ama tekrardan çok korktuğum için, lüzumsuz tekrarlardan bazı şeyleri tabii hızlıca geçiyoruz. Tayyi ediyoruz tabir yerindeyse. Bugün de İz Yayıncılık'tan basılmış olan bu eserimiz Ragıp el-İsfahani'nin Erdemli Yol diye basılmış, Türkçeleştirilmiş Ez-Zeriya eserinin Nefs Temizliğiyle Kazanılan Güzel Ahlak başlığı altında ele alınanları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii devamında ahlak, seciyet, tabiat, ondan sonra adet, heva, ahlakın değişebilirliği gibi konular var. Bunları bugün itibariyle de mühim saydığımdan paylaşmak istiyorum. Efendim, daha evvel de arz ettiğimiz gibi nefs temizliği, tezkiye-i nefs, tezhib-i nefs ne derseniz deyin, insanın sahip olduğu üç gücü, üç kuvveyi, insandaki üç potansiyel unsuru ne yapar? Islah eder. Islah, bakın ıslah, salahate kavuşturur. Yani ona bir istikamet kazandırır, bir denge kazandırır. Yoksa yok eder, zayıflatır, bitirir manasında değil. Evet, dengeye kavuşturur. Bunlardan bir tanesi düşünme gücünün ıslahıydı. Bakınız, temelde bu vardır. İnsanların referans sistemlerinin değişmesi lazımdır. Referans sistemleri. Düşünce gücünün ıslahı İnsandaki temel referans sistemlerini yeniden oluşturur. Bu referans sistemi tabiri ne demek? Yani biz dünyada bazı şeyleri algılarken, bazı şeyleri önemli, bazılarını önemsiz sayarken, bazılarına öncelik sonralık takdir ederken, bir düşünceye göre davranışlarımızı şekillendirirken, temelde esas aldığımız, onlara göre yerini, konumunu tayin ettiğimiz, ondan sonra mihenk saydığımız, ölçü kıldığımız düşünce temelleri vardır, esasları vardır. Bunlara referans sistemi denir. Bu referans sistemleriniz felsefeden mi oluşuyor, bilimden mi oluşuyor, günlük dilden mi oluşuyor, günlük hayattan mı oluşuyor, yoksa tamamen kaotik, karmaşık bir şey mi? Yani nasıl bir alt yazılım sisteminiz var? Hani bilgisayarların alt yazılım dili oluyor ya, o alt yazılım diline göre diğer programları üzerine bina ediyorsunuz. Aynen böyle. Düşünce gücünün ıslahı nefs tezkiyesiyle bağlantılıdır. Yani nefis tezkiyesi demek sadece zikir çekmek, namaz kılmak değil, tefekkürünüzü de temizlemeniz lazım. Tefekkür etme biçiminizi, düşünme tarzınızı ne yapmanız? Tezkiye etmeniz, arındırmanız lazım. Bakın nefis terbiyesi düşünmeyle, düşünme tarzının ıslahıyla doğrudan bağlantılıdır. Dikkat buyurunuz, böyle bir bağlantı genellikle kurulmayan bir bağlantıdır. Yani nefis tezkiyesi maalesef sadece belli temrinlere, bazı ameli hareketlere indirgenmiştir. Davranışlar manzumesine indirgenmiştir. Evet, ikincisi itikatta hakkı batıldan ayırma çabasını efendim gerektirir. Üçüncüsü sözde doğruyu yalandan, fiilde de güzeli çirkinden ayırt edecek bir bilgi düzeyine ulaşmayı icap ettirir, gerektirir. Evet, nefis terbiyesinin böyle bir neticesi var. Birinci başlığın alt başlıkları bunlar. Birincisi neydi? Nefis terbiyesi düşünce gücünü ıslah edecek. Peki düşünce gücünü ıslah edecek derken neyi kastediyormuşuz? Hadi bir daha özetleyelim. İtikadi bakış açısında hakkı batıldan ayırt etme melekesinin kazanılması lazım. Düşüncenin ıslahı budur. Temyiz ve tefrik dediğimiz hadise. Efendim, sözümüzde doğruyu yalandan, fiilimizde de güzeli çirkinden ayırt edecek bir ilim düzeyine ulaşmakla bu mümkün olurmuş. Düşünce gücünün ıslahı. Bu ilim düzeyine ulaşmazsanız düşünce gücünü tam anlamıyla ıslah etmek mümkün değil. O zaman düşüncenizi etraftan, sağdan soldan, kargacık burgacık, efendim günübirlik mütalalarla, tecrübeye dayalı, yaşadığınız bazı deneyimlerden elde ederek falan oluşturursunuz. Derme çatma bir ev kurarsınız. Gece kondu bile olmaz o. Evet, ikincisi nefis terbiyesinde şehvet gücünün ıslahı diye de bahsetmiştik. Bunu alabildiğince efendim cömertlik ve övgüye değer davranışlara yönlendirmekle ıslah edebiliriz diye bir vurgu yapmıştık. Yani şehveti aslında cömertlikle ve övülesi davranışlarla biz ıslah edebiliriz demiştik. Burada tabii aslında şehvet dediğimiz şey, insanda o tutku dediğimiz şey bir güçtür, bir enerjidir. Bu enerjiyi doğru yere kanalize ederseniz, mesela vericilik, cömertlik, bunun tabii savurganlık olmamak şartıyla diye denge yolunu ifade etmiştik. İlimde vericilik, irfanda vericilik, ihsanda vericilik, insanlara yardımcı olmak, insanların hizmetinde bulunmak, onlara güzel şeyleri taşımakta, efendim diğer kam olmak, hasbi bir hizmet duygusuyla hareket etmek vesaire, bunlar şehvet gücünü doğru yere kanalize etmeyi de aslında doğuruyor. Demek ki cömertlik ve faziletli davranışları elde etme, bu davranışlara yönlendirme çabasıyla da şehvetin genel anlamdaki portresini söylüyoruz. Doğru yere yönlendirmek, kanalize etmek mümkündür. Şehveti yok etmek değil, şehvet enerjisini doğru yere kanalize etmek. Evet, mesela ilim tutkusuna dönüştürmek, ibadet tutkusuna dönüştürmek, hizmet tutkusuna dönüştürmek. İnsanlara hakkı hakikati taşıma, güzel davranışları anlatma, öğretme, temsil etme tutkusuna dönüştürmek. Bunlar çok daha isabetli olabilir mealinde bize işaretler veriyor Ragıb el İsfahani. Bu bakış açısını bendeniz daha tutarlı buluyorum. Üçüncüsü hamiyet gücünün ıslahı. Yani insanda böyle bir hamiyet duygusu var. Hamiyet duygusu neydi? Gayret, çaba, bir şeylere adanma, bir şeyler için kendini vakfetme, enerjisini buna yönlendirme, böyle bir duygu var. Yani adam takı tuttuğu futbol takımı için neredeyse ölecek duruma geliyor. Onun bütün maçlarına gidiyor, kar, yağmur demiyor, çamur demiyor, onunla koşturuyor. Onun formasını alıyor, bilmem kaşkolunu alıyor, ıvırını zıvırını takip ediyor, kendisini buna adıyor. Ve burada tartışırken ya da onun bu tuttuğu takımın müdafasını yaparken kendinden geçiyor. Ağzından köpükler saçarak böyle yarı bayılası bir hale heyecandan gelerek müdafaa ediyor. Bakın bu duygunun adı hamiyet duygusudur. Bu hamiyet duygusunu doğru yerde kullanırsanız, dengeli kullanırsanız bu sizi yükseltir, yüceltir, ilerletir, yol aldırır. Ama bu hamiyet duygusunu ıslah edemez, olur olmaz yanlış yerlerde çarçur ederseniz, örneğimde olduğu gibi, efendim sizdeki büyük bir potansiyeli heba etmiş olursunuz. Evet, hamiyet gücünün ıslahı ise hilme ulaşıncaya kadar onu eğitmekle mümkün olur diye daha evvel de vurgulamıştık. Hilm neydi? Yani insanın mülayim oluşu, öfkeye kapılmayışı, öfkeyle hareket etmeyişi, öfkesi olmayacak değil. Bakınız, bunu daha evvel de söyledim. Öfkesiz insan, insan olamaz. Çünkü insana öfke denilen duygu ne yapılmıştır? Verilmiştir. Öfkeyi mühim olan yerli yerinde, dozunda, kıvamında kullanmaktır. Ne demiştik biz? Hazreti Ömer Efendimizin bir sözünü hatırlamıştık. Yerinde öfkelenmeyen bir adamın eşekten ne farkı vardır? Değil mi efendim? Yoksa efendim öfkeyi yok edeceğiz, öfkeyi ortadan, insanı da tamamen pozitif duygular oluşturacağız falan. Bunlar naif yaklaşımlardır diye söylemiştim. İnsan tabiatına bunun uymadığını söylemiştim. Evet, hilm nefsin öfkeden alıkonmasını sağlamaktır. Bakın aynen benim dediğim. Bu sayede de yiğitliğe ulaşılır. Fütüvvet, feta olunur değil mi efendim? Yiğit olunur, mert olunur. Öfkesini kontrol eden adam, yerli yerinde kullanan adam, yok eden adam değil. Yerli yerinde kullanan, dozunda, kıvamında kullanan adam yiğittir. Evet, önce nefsine karşı yiğittir. Yiğitlik, nefsin korku ve hırs gibi zemmedilmiş, yerilmiş hallerden alıkonmasıdır. Buyurun size yiğitlik tanımı. Yiğitlik, ateşe gözü kara gidendir, efendim gözünü budaktan esirgemeyendir, mermiye kafa atandır falan gibi böyle abuk subuk dengesizlik demek değildir efendim. Gözü karalık. Neymiş asıl yiğitlik? Nefsin korku ve hırs gibi yerilmiş hallerden alıkonulmazdır. Yersiz korku. İnsanın tedbirli, temkinli olması ayrı bir şeydir. Yersiz korku. Başka? Hırs. Hırsın da gayret, azim anlamında ele alınması gerektiğini vurgulamış idik. Şimdi aziz dostlar, nefs, insandaki nefs söz konusu üç potansiyelin, üç gücün ıslah edilmesiyle adalet ve ihsana ulaşır. Yani insandaki adaletli davranışlar, adaletli düşünme, adalet ve dengenin oluşması ve ihsan. İhsan neydi? Her şeyi güzel eylemek, güzel yapmak anlamındaydı. O estetik insanı böyle ortaya çıkar. Denge insanı böyle ortaya çıkar. Öyle tabir edelim. Adaleti ben denge diye ifade ediyorum. İhsanı da estetik diye ifade ediyorum. Hüsn üzere yaşamak. Bu nasıl oluşuyormuş? Üç gücün ıslahıyla işte anlattığım. Bunlar efendim ahlakın özünü teşkil ederler. Ahlakın özü budur efendiler. Bir, insanda düşünce gücünün ıslahı. İki, insanda şehvet gücünün potansiyelinin ıslahı. Üç, insanda hamiyet gücünün ıslahı. Bu üçünün ıslahı insanda neymiş efendim? Ahlakın özünü teşkil ediyormuş. Hocam ahlakın özü nedir? İşte buyurunuz. Bunların üç noktanın, üç hususun dengeye ulaşmasıdır. Evet, nefs temizliği ve güzel ahlak hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en olgun, en kamili, ahlak bakımından en güzeli ve ailesine karşı en latif olanıdır. Aile. Şimdi bakın ne yapıyor? Müminler cemaati devreye sokuyor. Yani cemaatle, cemiyetle ilişkilerinin güzel olması, ikincisi aileyi devreye sokuyor. İşte bu günümüzde müminlerin en çok ihmal ettiği iki noktaya tekabül ediyor. Müminler insanlar arası ilişkilerde, cemaat ve cemiyet ilişkilerinde bir o güzel davranışı belki ihmal ediyorlar ya da yalnızlaşıyorlar. Kendilerini bundan koparıyorlar. Yalnızlaştığımız zaman başkalarının da bizim üzerimizdeki terbiye ediciliğini, bizi rötuşlayıcı özelliğini kaybetmiş oluyoruz. Aileye karşı latif davranışları ortadan kaldırıyoruz. Şimdi hadiste letafet ile kastedilen aile fertlerinin eğitim ve terbiyesidir diyor zat. Bu zat çok muhteşem bir zat. Bakın oradaki letafeti nasıl açtı. Aile fertlerinin terbiyesiyle uğraşacaksın arkadaş. Onun düzgün bir genç olarak yetişmesi için gayret edeceksin elinden geldiğince. Tabii kendi terbiyenin bir parçası olarak. Yüce Allah buyurdu ki, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Kendinizi ve ailenizi. Buradaki takdim ve tehir önemli. Bir insan kendisini ateşten korumadan ailesini koruyamaz. Burada önce kendine sahip çıkmak lazım. Hani hep bir örnek veriliyor uçaklarda. Diyor ki efendim hava basıncı düştüğü zaman yukarıdan böyle efendim şeyler oksijen için aparatlar sallanıyor. Önce kendinizi alıyorsunuz nefes almak amacıyla, sonra çocuğunuza. Yani siz duygusal anlamda, zihinsel anlamda komadaysanız, nefes alamıyorsanız, kalbinize, aklınıza, yüreğinize nefes aldıramıyorsanız, başkalarına aldırmanız mümkün değil. Evet, kendinizi, şahsiyetinizi, nefsinizi, gönlünüzü ve sonra ailenizi ateşten korunuz. Ve evet, şimdi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri de ahlakın övgüsü üzerinedir. Bakınız, bana en sevimli gelenleriniz, ahlak bakımından en güzelleriniz, yumuşak başlı, yumuşak başlı ama koyun değil. Evet, celal ve cemalin dengesidir yumuşak başlık, hilm. Hilm budur efendim, hilmin içinde celal ve cemal güzel bir kıvam bulmuştur, denge. Evet, yumuşak başlıyım ama koyun değilim ifadesini iyi hatırlamamız lazım. Hilm üzere, efendim, kaynayan ve kaynaştıranlarınızdır. Yani insanlarla ülfet ve ünsiyet kuranlarınızdır. İnsanlara dostluk, merhamet, muhabbet bulaştıranlarınızdır. Heyecan bulaştıranlarınızdır. Kaynayan, bir yere geldiği zaman hemen oraya eklemleniyor, uyum sağlıyor, uyumlu. Uyumlu demek, konformist demek değildir. Yani her araziye uyan. Anlatabildim mi? Etliye sütlüye karışma, suya sabuna dokunma, araziye uy, konformizm. Ne ileride ol, ne geride ol, ortada ol, devam et falan. Bu anlayış değil. Uyumlu demek, ünsiyetli demektir. Yani insanlarla menus ilişkiler, munis ilişkiler kurabiliyor. Efendim, insanlarla böyle çatışmacı, kavgacı, rekabetçi, itici, ondan sonra dışlanan, herkese karşı agresif, herkes tarafından sevilmeyen, böyle antipatik, sıkıntılı, problemli, gergin bir insan tipi. Bu değil işte. Müslümana bu uymuyor efendim. Müslüman kaynayan ve kaynaştırandır diye güzel de bir karşılık bulmuşlar. Evet, şimdi ahlakın özünün şu ayeti kerimede zikredildiği de söylenmiştir aziz dostlar. Ahlakın özü, müminler ancak o kimselerdir ki, ancak ve ancak onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman eder. Şimdi iman ahlakın temelidir. İman olmadan beşeri etik ortaya çıkar. Beşeri etik de ideolojiler tarafından, efendim çağın düşünceleri tarafından, insanların kendi zihinlerinin ürettiği fikirler tarafından kumanda edilir, yönlendirilir. Yani bir Konfüçyüs etiğinden bahsedebilirsiniz, bir Marx etiğinden bile bahsedebilirsiniz. Marksist bir etik vardır yani. İman olduğu zaman gerçek anlamda ahlakı, âli ahlak, yüce ahlak ortaya çıkar diyebiliriz. Şimdi müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra şüpheye kapılmazlar. Yani yakın ehlidirler. Şüpheyle, şekle hareket etmezler. Ondan sonra Allah yolunda malları ve canlarıyla cehd ederler, çaba, gayret gösterirler, cihad ederler, ne derseniz deyin. Ama buradaki cihadı cehd, çaba anlamında ele almak çok daha isabetli olur. Malınla ve canınla. Evet, işte onlar sıddıklardır, sıdk sahipleridir. Yani iman konusunda, imanı ve ahlakı taşıma konusunda samimi, ondan sonra sadık insanlardır, sözünün eri, söylediğinin ardında duran ve hayatında bu çizgiye yaklaştırmaya çalışan insanlardır. Hucurat suresi 15. ayet-i kerimenin mealini verdik. Çünkü Aziz dostlar, ilim ve hikmet iman ile hasıl olur. Evet, işte buyurun. Ben ilme, hikmete ulaşmak istiyorum. Yüksek bilgeliğe ulaşmak istiyorum, o günümüz tabiriyle. Bilgeliği elde etmek istiyorum. Bilgeliğin üst sınıfları. Tamam, bilge olmak istiyorsan bunun temeli imandır. İmanda tahkik ne kadar kuvvetli olursa, derinleşme ne kadar olursa, iman ağacı bir insanın azalarında ve içinde enfüsi aleminde ne kadar kökleşir, kök salarsa, bil ki o zaman efendim hikmet de ortaya çıkar, ilim de ortaya çıkar. İlim ve hikmet imansız olmaz. Evet, bu da temel bir bizim için esastır. Öyle bakmamız lazım. Evet, bu da bu bütün bu anlattıklarımda düşünme gücünün ıslahı için gereklidir. Yani imanla ıslah edeceksiniz düşünme gücünü. İmani düşünce, itikadi düşünce, mümince düşünce ile düşünce sistemini ıslah edebiliriz. Mümince düşünce olmadan bir insanın düşüncesini ıslah etmesi mümkün değildir. Çünkü ölçüleri yok, temel ölçüler yok. Evet, mallar ve canlar ile cehd etme, çaba sarf etme sayesinde ne yapacağız? İffet ve cömertlik elde edilir ki böylece şehvet gücü ıslah edilecek. Ha. Şimdi şehvet gücünün iffet ve cömertlikle buluşabilmesi için ne yapman lazım? Malınla, canınla çaba sarf etmen lazım. Gayret ortaya koyman lazım. Ben mal yığayım, efendim bir yandan biriktireyim, ev üstüne ev alayım, arsa üstüne arsa alayım. Nerede ne var habire toplayayım, ondan bankadaki hesaplarımı artırmaya çalışayım. Kendimi de kişi şahıs olarak birey anlamında yalnız tekil korumaya çalışayım. Bedenimi hiçbir yerde yormamaya gayret edeyim. Sadece zevkimin gerektirdiği işleri yapayım. Fitness salonları, yemekler, içmekler, koşmaklar, eğlenceler. Ben şehvetimi ıslah ettim. Etmedin kardeşim. İstediğin kadar namaz kıl. Secdede alnın çürüse bile senin şehvetin ıslahın mümkün değil. Malınla ve canınla cihad etmen lazım. Cehd göstermen lazım. Dinin zevahirini yerine getiriyor olman burada yeterli değil, kifayet etmez. Savmu salatu hac ile sanma biter zahid işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Evet, irfan da bütün bu anlattıklarımızın içeriği, özü, ahlakın özü dediğimiz şey işte. Yoksa 10 defa hacca git, umreden hiç gelme, bütün Ramazan'ı umrede geçir, değil mi? Ondan sonra sürekli, bundan da bir nefsin zevk alıyor hale gelebilir. Yani dini sadece yaşadığın biraz hisse, adam olduğunu hissettiğin tek noktalar burası kalmış olabilir. Hayatı saf dışı etmiş, buraya yönelmiş olabilirsin. Bak gene kendini aldatıyorsun. Malınla, canınla cihad edip iffet duygusunu, paylaşım duygusunu burada şehvet gücünün ıslahı için kullanman lazım. Cömertliği kullanman lazım. Şehvet duygusunu doğru yere kanalize etmen lazım. Çok büyük bir insanda güçtür diye ifade ettik şehvet duygusunu, gücünü, potansiyeli, kuvvesi. Yiğitlik de ve hilm de hamiyet gücünün ıslahı ile ilgilidir demiştik. Yiğitliğin ne olduğunu anlatmıştık. Bu hususta şu ayet-i kerime zikredilmiştir. Affa sarıl, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Çok güzel. Ölçü isteyene bunlar yeter. Affa sarıl. Yani havf ve reca dengesinde yaşa. Allah'ın rahmaniyetini ihmal etme. Gafur ve rahim olduğunu hiç aklından çıkarma. Ümitsizliğe, yeese kapılma. Kedere boğulma. Depresyona düşme. Marufu emret. Marufu emret demek insanların dünyasında hiçbir karşılığı olmayan şeyi söyleme. Adam hayatında hiç ananas görmemiş, sen ananasın faziletlerinden bahsediyorsun. Bu maruf değildir kardeşim. Maruf, onun örfünde bulunan, onun dünyasında bir karşılığı olan şey demektir. Evet, dolayısıyla marufu emretmek bu. Ve bir de cahillerden yüz çevir. Cahil nedir? Efendim diyor, ben diyor diploma alamadım diyor. Diplomam yok. Siz diyor çok diyor işte bilgili, ilim sahibi insanlarsınız. Hepiniz üniversite bitirmişsiniz falan. Ya ne kadar boş bir laf bu. Diplomayla ilgili değildir cehalet. Cehalet insanın kendini bilmemesi, haddini bilmemesi, Allah'ı tanımaması. Efendim budur. Bugün cehalet hala efendim diploma düzeyinde algılanıyor. Yani bir adam doktora yaptıysa ha cahil değil. Hayır, zır cahil olabilir. Cahil ve ejhel olabilir. Komplike cahil olabilir. Hatta bazen efendim o rütbeler, makamlar, isimler arttıkça cehalet daha da koyulaşabilir. Bunu bir defa nazar itibarı almamız lazım. Bu ünvanlardan vazgeçmemiz lazım. Ünvanla, diplomayla bu işlerin hallolduğu anlayışından vazgeçmemiz lazım. Nice ümmi dediğimiz insanlar vardır ki, adeta ümmi gibi insanlar vardır ki, en ziyade alimden daha alimdir. Bu iş diplomayla, ünvanla, bilmem isminin önünde yarım metre bazı şeyleri sıralamakla olacak iş değildir efendim. Değildir. Bu kafanın düzelmesi lazım. Komplekslerimiz var. Ciddi anlamda kompleksliyiz. Yani profesör lafını duyduğumuz zaman bir şeyler zannediyoruz falan böyle. Bunları geçmemiz lazım. Öze bak, muhtevaya muhatap ol ve komplekslerden arın. Kompleksli Müslüman tipi, Müslüman insan tipi ciddi anlamda ızdıraplıdır, problemlidir ve her şeyi berbat eder. Ediyor da, ediyor da. Çok konuşabiliriz. Evet, affa sarıl, marufu emret, cahillerden yüz çevir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak biliyorsunuz ayetleri peygamberin hayatı, sözleri, kelimeleri tefsir eder. O yüzden hadisler çok önemli. Sıhhatli hadisler çok önemlidir efendim. Sünnet-i Seniyye'nin ayetleri anlamada bir mihenk olduğunu bilmek, anlamak ve ona göre çok dikkatli davranmak pek mühimdir. Nazik bir konu olduğunu evvelden arz etmiştim. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu şu demek: sana haksızlık edeni affetmen, affa sarıl. Sana birisi haksızlık ettiğinde bir yanağını daha çevir demek değil. Ondan sonra affet, genel olarak affedici ol. Mesela insanın kendini affetmesi. Geçmişte yaptığı bir hataya takılıp kalan nice insan vardır. Nice. Efendim o hatayı döndürür düşünür. Ya ahlar, keşkeler, yapmamam lazımdı filan. Ben mutlaka nasıl yaparım bunu? Mutlaka yapmamalıydım vesaire. Şimdi ya insansın, sen yaparsın. Evvela bir kendini affet. Allah Allah. Yani sen Allah'tan çok niye Allahçı gibi davranıyorsun? Çünkü bu ne yapıyor? Menfi duyguları besliyor insandaki. Negatif duyguları besliyor. Öyle bir tarafı var. Başkalarını da affetmen lazım. Geçmişte 20 yıl önce kocası şunu yapmış, kayınvalidesi bunu yapmış, yok kadın hanım bunu yapmış, adam affetmiyor, kadın affetmiyor, çocuk affetmiyor. Birbirine kin belleyip, kinle böyle dopdolu bir vaziyette ömürlerini tüketiyorlar. 25 senelik kini taşıyor. Bir cümle, bir hata. Affet. Sil artık şu bagajlarını bir at. Yani dosyalarını temizle. Arka plandaki şeyleri bir temizle, bir rahatla. Yok. Evet, af odaklı olmamız lazım. Haksızlık edeni bile affetmen erdemdir. Ama efendim bu birisi sana gereksiz yere tokat vurdu. Aa, eliniz acımıştır efendim. Beni de affediniz, bana tokat vurdunuz ama eliniz acıdı. Bunun ben Müslüman şahsiyetiyle çok örtüşmediği gibi bir hissiyata sahibim. Yanlış düşünüyor olabilirim, bu benim kanaatim. Yani nefsini terbiye etmek için giderdi bir kamyon, bir araba dayak yerdi. Bu da onu tevazuya sevk ederdi falan gibi hikayeler var. Bu Müslüman izzetine yakışmaz. Bir izzeti nefsi vardır Müslümanın. Hocam kafir nefsin izzeti mi olur? Yani bunlar boş lakırdılar. Boş lakırdılar. Oradaki insaniyetin, sana verilmiş olan fıtratın, insanı, Hazreti İnsan özünün, onun eşrefi mahlukat oluşunun bir lazımı, gereği, hak ettikleri var. Onları koruman lazım. Müslüman adam izzeti nefsi olan adamdır. Yani bunu koruyacak, onu payimal ettirmeyecek, ezdirmeyecek. Adam gitmiş işte, ondan sonra insanlardan bir kamyon dayak yemiş, bir araba. Ondan sonra oh oh ne kadar güzel oldu, ben nefsimi terbiye ettim, tevazu öğrendim filan. Yani olmaz. Bunları iyi düşünmemiz lazım. Tekrar gözden geçirmemiz lazım. Zillet Müslümana yakışmaz. Zilleti tevazuyla karıştırma mantığından uzaklaşmamız lazım. Aziz bir Müslüman tipini, bu kibir demek değil efendim, tekrar öngörmemiz, tekrar gündeme getirmemiz lazım. derim. Yanlış olabilir. Düşünelim. Evet. Şimdi Allah Resulü bu sana haksızlık edeni affetmen. Hani neydi ayet-i kerimenin yorumunu yapıyordu. Affa sarıl, marufu emret, cahillerden yüz çevir. Neymiş? Sana haksızlık edeni affetmen lazım. Sana vermeyene vermen. Seninle ilişkisini koparana ilişki kurmandır. Kardeşin seninle ilişkini kopardı. Sen onunla ilişki kuracaksın. Bilmem dayın, emmin, halan, işte çevren, arkadaşın, şu bu, komşun ilişkisini koparanla senin ilişki kurman lazım. Evet, bu neydi? Marufu emretmenin de bir efendim gereğidir. Evet, Allah en iyisini bilendir. Ve seninle bağını koparanla ilişki kurmak ihsanın doruğudur. Yani muhsince, güzel eyleyerek yaşamanın temeli seninle ilişkisini koparanla ilişki kurmaya devam etmendir. Diyaloğunu koparmaman, paylaşımını koparmaman manasındadır. Şimdi aziz dostlar, bu bahsi biraz uzunca ele aldım. Sebebi vardı. Bazı şeylere, günümüzdeki ihtiyaçlara tekabül ediyor diye düşündüm. Şimdi efendim bir bahis daha en azından paylaşayım. Ardından da inşallah bu kitapla ilgili çalışmamızı burada bir hitama erdirmiş olalım. Şimdi ahlakın değişebilirliğinden bahsediyor. Ki biz de bunu ısrarla vurguladık, anlattık. Ahlakın değişebilirliği. Alimler ahlak üzerinde fikir ayrılığına düşmüşler tarih boyunca sevgili dostlar. Bazılarına göre o yaratılış niteliklerinden olduğu için yaratılış safhasında iyi ve kötü olarak biçimlendirildikten sonra bir daha asla değişmez. Yani yaratılışın temel bir niteliğidir. Yaratılış esnasında bu belirmiştir, iyi ve kötü olarak biçimlendirilmiştir. Ondan sonra ve bu da bir daha değişmez gibi algılanmıştır. Tabi bazı rivayetlere de dayanıyor bunun altında. Hani bir insanın doğmadan önce şakî mi olacağı, efendim said mi olacağı, bu meselenin iyi anlaşılması lazımdır. Yani insanı doğmadan önce mahkum eden bir algıyı bizim yeniden ele almamız gerekiyor. Kur'an'la ve sünnetin bize sunduğu ruhla. Çünkü insanın cezası iradesine, seçimine tekabül eder. Bir insanın doğuştan kötü gibi algılanmasına yol açan yorumları ihtiyatla gözden geçirmemiz lazım veya tevil etmemiz lazımdır. Yani aslına yaklaştıracak şekilde yeniden yorumlamamız, ele almamız lazımdır. Bu kadarlıkla söylüyorum. Evet, şimdi ahlaklar huylardan başka nedir ki? Kimi övülmüş, kimi zemmedilmiştir. Zaman asla değiştiremez yaratılışı öğütle. Bakın, değişmeyeceğine dair görüşe bir örnek şiirde deniliyor bu. Zaman asla değiştiremez yaratılışı hilkati öğütle, ne de bir kerem sahibi başarır bunu diye bir şiir var. İşte ahlakın değişmeyeceğini savunan görüşler babında. Bu görüşü savunanlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu emirlerine sarılmışlardır. Allah her kime güzel bir sima ve güzel bir ahlak vermişse Allah'a şükretsin. Allah ahlakı ve yaratılışı tamamlamıştır. Yani kemale erdirmiştir. Şimdi orada mesela erdirmiştir nokta bitti mi? Yoksa el an sürekli yaratılış olduğu için halkun cedid, her an yaratılış, yeniden yaratılış, yeniden yeniye yaratılış olduğu için ahlakı ve yaratılışı tamamlamaya devam ediyor mu diye algılayacağız. Ya tamamlamıştır dediğimiz zaman defteri kapattık. Her şey kapandı, bitti ve sen de mahkumsun. Ne olduysa o. Ama bir yandan da terbiye süreci devam ediyor. İmtihan süreci devam ediyor. Seçenekler gelmeye devam ediyor. Seçimler devam ediyor. Ne olacak? Tamamlandıysa, bittiyse benim seçimlerimin anlamı ne? Yani çok ciddi sorular gündeme geliyor. Açmazlar oluşuyor. Bir daha bizim din dilini yorumlama, anlama biçimini yeniden gözden geçirmemiz lazımdır. Birçok şeyi böyle geçmişte olup bitmiş, kapanmış, o kapı kapanmış, bir daha da oradan yok dediğimizde birçok şeyi izah edemeyiz. Edemeyiz. Mesela kün fe yekün, Allah ol demiş ve olmuş dediğin zaman olmuş. Hayır, ama olmaya devam ediyor. Yani kün fe yekün, ol dedi ve olmaya devam ediyor. Onu geniş muzari de algılamamız lazım. Hani sadece maziye ilişkin algılarsak o zaman yaratılışı dondurmuş oluyoruz. İşte yaratılış donduğu zaman bu atıl ilah görüşüne kadar gider. Yani atalet Allah tatilde haşa böyle bir fikre doğru gider. İtikadi sapmalardan biridir bu da. Özellikle mezhepler tarihinde veya ehl-i sünnetle ilgili yapılan tartışmalarda bunları çok biliyoruz, görüyoruz. Şimdi ne oldu? Bakın yaratılışı dondurduğun zaman Allah'ı da gökyüzünde bir hapishaneye mahkum edersin. Böylece bırakırsın. Evet, dikkat etmek lazım. Bazı alimler ise ahlakın değişebileceğini söylemiş ve Allah Resulü'nün şu hadisini buna delil göstermişlerdi. Şimdi her birinin dayandığı deliller var. Ahlakınızı güzelleştirin, tezyin edin. Ahlakın değişebilirliği söz konusu olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla böyle buyurmazdı, söylemezdi. Yani öbür türlü abes olur. Hem değişmeyen bir şey hem de tezyin et, değiştir diyorsun, güzelleştir diyorsun. Evet. Bu görüştekiler şöyle demişlerdir. Varlıklar iki tür yaratmaya konu olmuşlardır. İki tür hilkate. İlki bil fiil, fiilen olup kulun bu tür yaratma üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Gökler, yer, burçlar, yıldızlar ve şekiller, cisimler gibi. Ha, ikinci yaratma ise Allah tarafından yarattığına bir takım güçler vermiş derler. Bazı güçler, istitaat derler efendim buna. Bazı güçler vermiş ve insanın özünü değiştirmeksizin, yani eksik yönlerini olgunlaştırmakla ve hallerini değiştirmekle görevlendirmiştir. Örneğin, hurma çekirdeği böyle bir varlıktır. İnsanoğlu sahip olduğu bilgiyle onu ıslah ve ikmal ederek güzel bir hurma ağacına çevirebilir. Niye? Dönüşüme müsait. İçinde bu potansiyel var. Ama bazılarında bu daha önceden olmuş bitmiş. Mesela gökler, yer, burçlar, bunlara senin şekil vermen adeta mümkün değil diyorlar. Olmuş bitmiş yaratılış, bir de olmaya, tekrar yeniden şekil verilmeye, dönüştürülmeye müsait yaratılış gibi bir ayrım yapıyorlar. Hurma çekirdeği örneğini verdiler işte. Burada Ragıb el-İsfahani, hurma çekirdeği böyle bir varlıktır. İnsanoğlu sahip olduğu bilgiyle tarımda, işte bitki yetiştirme teknikleri vesaire açısından bu tohumu ne yapar? Islah edebilir, ikmal edebilir ve güzel bir hurma ağacına çevirebilir. Ya da yanlış bakımla tamamen çürütebilir. Bu görüştekiler şöyle diyorlar aziz dostlar. İnsanın seciye olarak bilinen potansiyel ahlakı değiştirmenin olanaksızlığı da imkansızlığı da böyledir. Ama onu ıslah etmesi mümkündür. Yani sende potansiyel öfke var. Bu öfkeyi değiştirmen mümkün olmayabilir ama onu kontrol altına alabilir, ıslah edebilirsin. Doğru yere kanalize etmeyi öğrenebilirsin. O enerji dursun. O potansiyel dursun. Bunu doğru yere kanalize etmeyi öğrenebilirsin diyorlar. İnsanın bu özelliğini ıslah etmesi mümkündür diyorlar. Yüce Allah buyurdu ki, nefsini arındıran, tezkiye eden kurtuluşa erecek, onu kirletense kaybedecektir. Nefsini efendim kirleten, nefsini arındırmayan kaybedecektir. Şems suresi 9 ve 10. Eğer böyle olmasaydı bütün vaaz ve nasihatler, cennet vaatleri, cehennem tehditleri, emir ve yasaklar tamamen yersiz olurdu. Ceza, mükafat ve mücazat bunlar yersiz olurdu. Evet. Aklın niçin yaptın, neden yapmadın gibi sorulara muhatap kılınması caiz görüldüğü anda, mümkün görüldüğü anda ahlaki seçim ve değişimin de mümkün olması gerekir. Değil mi efendim? Bazı hayvanlarda bile mümkün kılınmış bir şeyin insana nasip edilmediğini nasıl söyleyebiliriz? Hayvanlar için bile mümkün bu. Nitekim bazı vahşi hayvanlar çeşitli yollardan evcilleştiriliyor ve saldırganlığı gemlenebiliyor. Vahşi atları gidiyorsun doğada, yakalıyorsun, ehli hayvana dönüştürüyorsun. Evet. Efendim aslanı bile neredeyse yarı ehli hale getirenler olmuş tarihte. Örnekleri var, aslanlarla gezenler, ona binenler, hükmedenler. Efendim çok örnekleri var. Ha, bu böyleyken hayvan için bile değişim, ehlileşme mümkünken insan için bu olmayacak. İnsan için bu olmayacaksa insana o zaman yani niçin yaptın, neden yapmadın, nasıl diyeceğiz? Niçin yaptın? Böyle zaten benim doğam böyle diyor. Ben böyleyim diyor. Ben böyle yaratılmışım, bitti. Şimdi günümüzde bazı mesela sapkın cinsel eğilimlerini böyle izah eden insanlar var. Neden karşı cinse değil de kendi cinsine sapkınca yönelim gösteriyorsun? Benim diyor hormonlarım böyle diyor. Benim doğamda bu var filan diyor. Bakın ne oldu? Olayı kendi doğasına bağladı, bitirdi. Neden yaptın, niye yapmadın, neden böyle davranıyorsun, nasıl diyeceğiz ki? Evet, vahşi hayvanlar bile çeşitli yollarla evcilleştiriliyor, saldırganlığı gemlenebiliyor. İnsanlar tabiatları bakımından farklı yaratılışa sahiptir, amenna. Bazıları hızlı kabule yatkınken, hızlı, bazıları ağır kabule yatkındır. Çocuk terbiyesi gençlere yaklaşımda çok önemli aziz dostlar. Bazıları ise orta derecede yer alırlar. Ama bütün insanlar çok az da olsa kabul etme ve öğrenme yeteneğine sahiptirler. Bize göre ahlakın değişebilirliğini imkansız görenler kendi kanaatini söylüyor Ragıp El İsfahani. Bize göre ahlakın değişebilirliğini imkansız görenler bunu potansiyelle irtibatlandırmışlardır ki bu doğrudur. Nitekim hiç kimse bir hurma çekirdeğinden elma çıkarma gücüne sahip değildir. Amenna diyor yani tamam. Biz bir şeyden bambaşka bir şeyin ortaya çıkması anlamında bir değişimi zaten söylemiyoruz. Yani elmadan armut çıksın. Onu istemiyoruz ama elma daha iyi elma olsun. Daha verimli, daha üretken elma olsun. Kurtlardan ne bileyim ben işte içeriğindeki bazı yanlışlıklardan arınmış olsun. Ahlakın değişebilirliğini benimseyenler, insanda potansiyel olarak bulunan fiil haline getirilebileceğini, potansiyel olarak bulunanın fiil haline getirilebileceği ve ihmali halinde bozulabileceği gerçeğinden hareket ederler. Tıpkı bir hurma çekirdeğine ilgiyle bakıp ağaca çevirmek, yani onun üzerinde bahçıvanlık yapmak ve ihmal edip izin vermek gibi. Bu da sağlıklı bir yaklaşımdır. İki grubun farklılaşması temelde bakış açılarındaki farklılıktan doğmaktadır. Aslında birbirine yakın şeyler söylüyorlar. İkisi de aslında ahlakın olumlu anlamda kemale erdirilebileceğini ifade ediyorlar. Buna insanın yapısının müsait olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Ama farklı bakış açılarından dolayı farklı sonuçlara ulaşıyorlar. Çok şey konuşabiliriz. Bu alanda mütalayı uzatmamız mümkün. Ama efendim ben öyle hissediyorum ki bugün bu bahisten sonra yeni bir bahis açmayayım ve burada kifayeti müzakere diyeyim diye düşünüyorum. Kitabın geri kalan kısmını sizlerin engin efendim gönüllerine, zihinlerine, idraklerine havale ediyorum. Lütfen bu eseri dikkatle, itinayla okuyunuz, okutunuz, halkalar oluşturunuz diye de ısrarla belirtiyorum, vurguluyorum. Efendim, şimdi huzurdan müsaade zamanı geldi. Bir başka bir alim bir eser programında yeni bir eserle huzurlarınızda olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız diyorum.